Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Dersimizin konusu Allah'a abd olana her şey musahhardır, olmayana her şey düşmandır. Yani Allah'a kul olana her şey köle olur, olmayana düşman olur. Veya başka bir ifadeyle Allah'a dost olana her şey dosttur. Dost olmayana da her şey düşmandır. 6. mektupta maza vecede men fegade ve maza fegade men vecede. Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi kazanır? Yani onu bulan her şeyi bulur, onu bulmayan hiçbir şey bulmaz. Bulsa da başına bela bulur deniliyor. Bu manada Mesnevi Nuriye'den Habbe bölümünden bir ilem okuyacağız inşallah. İlem eyyuhel aziz, ey aziz kardeşim bil. Kabir, alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etme iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edeceklerdir. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmedi Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetler ile muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazımdır. Allah'a abd olana her şey musahhardır, olmayana her şey düşmandır. Evet. Kabir diyor, alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Ahiret aleminin kapısıdır kabir. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti azaptır. Bu taraftan bakınca kabre işte kör bir kuyu, ayrılık, insanın ölümle yüzleşmesi, dünyadan, sevdiklerinden, nimetlerden ne kadar dünyevi lezzetler varsa, dostlardan, çoluğundan, çocuğundan, eşinden uzaklaşmak, bir daha onlarla dünya şartlarında görüşememek demek. Bu cihetten bakınca azap gibi geliyor. Ama Allah'a dost olanlara, Allah'a abd olanlara, işte Allah'a hakiki manada kul olanlara rahmettir. Hangi açıdan rahmettir? Kabir, arka ciheti rahmettir. Neden? Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Yani bedenin, ruhun elbisesi olan bedenin bırakıldığı mezar değil kabir. Aynı dünya gibi dünyadan daha keyfiyetli, daha kaliteli bir alem var. Berzah alemi. Kabir alemi, biz vefat ettiğimizde o aleme inşallah gideceğiz. Yolculuğumuz rahm-ı maderde başlayan, ruhlar aleminde başlayan, rahm-ı maderde devam eden, dünya seferinden sonra da berzah alemine gitmek suretiyle devam edecek ki orada bütün dost ve sevgililerimiz bizi bekliyor. Başta Habibullah diyor aleyhissalatü vesselam. Bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Hiç kimse dünyaya kalmaya gelmiyor. Herkes ahirete göçecek. Senin diyor küçüklüğünden bu yaşına kadar sevdiklerinden %99'u sana dehşet veren kabristana göçmüşler. Bu dünyada kalan bir iki dostum var. Onlar da oraya gidecekler. Dünyada vefatın firak değil, visaldir. Dünyada ölümün ayrılık değil. Bilakis kabirin arka tarafındaki başta Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam olmak üzere bütün dost ve sevdiklerine, ahbap ve akrabana kavuşmaya vesiledir. Firak değil, o ahbaplara kavuşma vesilesi vasıtasıdır. Öyleyse kabrin arka tarafı aynı rahmettir. Peki madem bütün dost ve sevdiklerin oradadır, senin de onlara iltihak, katılma zamanın gelmedi mi? Ve onları gidip onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Yani onları görmek, onları ziyaret etmek, onlarla beraber olmak, madem onları çok seviyorsun, onların bulunduğu aleme seyahat etmek istemez misin? İştiyakın, arzun, heyecanın bu noktada isteğin yok mudur? Yani öl oraya git manasından daha ziyade onlara kavuşmaya vesile olacak. Onlara katılmaya vesile olacak. Onların bulunduğu o güzel alemlere girmeye kabul görecek. Bir liyakat, bir istidat, bir kulluk göstermen gerekmez mi? Yani öyle bir hayat, öyle bir Allah'a karşı kulluk göster ki yarın vefat ettiğinde o sevdiklerinin gittiği aleme git. Onlara katıl. Onların meclisinde bulun. Onlar seni kabul etsinler. Hafız-ı Şirazi şöyle demiş. Yadında mıdır doğduğun zamanlar? Sen ağlar idin, gülerdi alem. Öyle bir hayat sür ki mevtin sana hande olsun aleme matem. Yani sen doğduğunda ağlıyordun, herkes seviniyordu ama sen öyle bir hayat yaşa ki herkes senin arkandan sen vefat ettin diye ağlarken sen sevin. Senin ölümün sana mutluluk, saadet bahşetsin. Yani böyle bir hayat yaşa. Ta ki o sevdiklerinle beraber olasın kabir aleminde. Yani üstadımızın işte erkekçesine ölümün yüzüne gül. Bak ne ister, merdane kabre bak, dinle ne talep eder dediği manaya göre hayatını tanzim et. Evet, vakit yaklaştı. Hangi vakit? Ölüm vakti. Yaklaştı. Genç ihtiyar fark etmediğine göre, belli bir sistem ve muayyen bir düzene göre ölüm vakti gelmediğine göre, her an gelmesi muhtemel olduğuna göre, her an ölüm vakti yakındır. Her gelecek yakındır. Ya biz ölümü beklemiyoruz ama ölüm bizi bekliyor. Kabir ağzını açmış, her an bizi yutmak için bekliyor. Biz dostlarımızdan, sevdiklerimizden birisi vefat ettiğinde şok etkisi yaşıyoruz. Çok acı bir sürprizle karşılaştık diyoruz. Halbuki ölüm her an gelebilir. Evet, vakit yaklaştı. Gözümüzü kapamakla diyor, bizi burada durdurmazlar, sevkiyat var. Durum bu. Peki ne yapalım? Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. dünya kazuratından, dünyanın pisliklerinden temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Mesela paçamıza bir çamur bulaşsa pantolonu yıkıyoruz. Kalbimizin çamurlarını da yıkamamız lazım. Günahlarımız, işte Allah'a karşı ubudiyetimizde, kulluğumuzdaki ihmallerimiz, lakaytlıklarımız, bundan dolayı da yıkanmamız lazım. Maddi manevi temizlenmemiz lazım. Gusül almamız lazım. Neyle? Tövbe istiğfar ile. Mesela gusülde bir tırnak kadar bir yer bile ıslanmamış olsa, yani orası gusül abdestine muhatap olmamış olsa, gusül sayılmıyor, olmuyor. Onun için bütün günahlarımıza tövbe istiğfar etmemiz lazım. Yani şunda zafiyet göstermek olmaz. İşte şu günahın cazibesine karşı yenilmek olmaz. Tam manasıyla ciddi bir şekilde tövbe istiğfar edip bütün günahlarımızdan temizlenmemiz lazım. Ta ki başta peygamberimiz olmak üzere o sevdiklerimize, buluşacağımız aleme gittiğimizde onlar bizi kabul etsin. Onlar bizi meclislerine buyur etsin. Onlar temiz insanlar. Bizim günahımız, kirimiz, pasımız da onların yanına yaklaşamayız, yaklaştırmazlar. Öyleyse dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Yoksa onlar istikzar ile ikrah edecekler. Yoksa bizim günahlarımızdan, manevi kirlerimizden, pasımızdan tiksinecekler. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi, kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetlerle muhat olarak sakindir. Yani o dehşet aldığımız kabirde bizi böyle bir müjde bekliyor. Böyle bir mükemmel hakikate muhatap olmak bekliyor. Madem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, madem İmam-ı Rabbani Ahmed-i Farukiler, Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibentler, işte sahabeler, Hazreti Ömerler, Osmanlar, efendim Musab bin Umeyrler, madem o büyük insanlar, insanlık semasının güneşleri, peygamberler, veliler, kutuplar, ayları, yıldızlarının bulunduğu o nur alemine gideceğiz madem, onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Yani onların takip ettiği istikameti takip etmemiz lazım. Yani vefat ettiğimizde onların ziyaretine gidecek bir yola girmemiz lazım. Evet, onların takip ettiği istikameti takip edersek, ölüm bizim için o sevdiklerimize, o dostlarımıza kavuşmaktır, vuslattır. Ecdadımızda şöyle bir adet varmış. Yani büyük bir ölüm tehlikesiyle karşılaştığında, diyelim ağır bir hasta olduğunda kişi vefat etmediyse dermiş ki, dünyada sürgünüm daha bitmemiş. Daha vuslat zamanım gelmemiş. Yani ölüme böyle bakıyorlar. Bu satırları yazan üstadımız da diyor ki, ölüm benim için Nevruz'dur. Nevruz'da, bahar bayramında tam vefat etmiş. Hatta Leyla-i Kadir'de vefat etmiş. Mesela Mevlana Hazretleri de Şeb-i Aruz diyor ölüme. Düğün gecesi diyor. Yani sevgiliye kavuşma, buluşma vakti. Onun şu ifadeleri çok tatlı, güzel. Yani Lisanur'dan bu manada mesajlara alışırız ama orada çok harika şeyler söylemiş. Eğer diyor hak tenhanesini, yani beden evini yıkarsa, sakın inleme, sakın feryat etme, sakın şikayet etme. Şunu iyi bil ki aslında sen beden zindanında mahpussun. Ölüm gelip de orası yıkılınca kurtulacaksın. Kuşa kafesi bırakıp uçmak nasıl hoş tatlı gelirse, bana da ölmek ve bu yurttan göçmek öyle hoş ve tatlı geliyor. Ey ruh aleminden bu dünyaya doğanlar, ölüm gelince ürkmeyin, korkmayın. Bu ölüm değil, bu ikinci bir doğumdur. Evet. Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma, iki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca Faruki Ahmetlerle muhat olarak sakindir. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Şu esasata dikkat lazım. Evet. Allah'a abd olana her şey musahhardır. Yani her şey itaat eder. Yani her şey ona dostluk yüzünü gösterir. Yani ona dehşet veren ne kadar hadisat, olaylar varsa onlar da dehşet vermez, ona lezzet verir. Ona acı ızdırap verecek meseleler onun yüzünü güldürür. Olmayana, Allah'a dost olmayana ise her şey düşmandır. Neden? Çünkü her şeyi terbiye eden Allah, her şeyin dizginini tutan Allah, zerreleri idare eden Allah, küreleri gezdiren Allah, kainatın maliki, haliki, olayların, sebeplerin, sonuçların, bütün hadiselerin müdebbiri Allah. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'a sen dost olursan, Allah o hadisat ve olayları, o dehşet aldığın, korktuğun meseleleri sana lezzet verecek, sana dost olacak, en iyisi olacak hale inkılap ettirir, çevirir. Onun için diyor ki, Allah birdir. Başka şeylere müracaat edip yorulma. Onlara tezellül edip minnet çekme. Onlara temellük edip boyun eğme. Onların arkasına düşüp zahmet çekme. Onlardan korkup titreme. Çünkü Sultan-ı Kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Neyden korkuyorsan, neyden dehşet alıyorsan, onun dizgini Allah'ın elindedir. Allah'tan kork. Neyi istiyorsan, ne muradın varsa, neye ihtiyacın varsa, onun anahtarı da Allah'ın elindedir. Allah'ın hazinesindedir. Allah'a müracaat et. Allah'a yalvar. Allah'a kul ol, ona ulaş. Her şey onun emriyle halledilir. Onun emri olmadan ne sen bir ihtiyacına ulaşabilirsin, ne de senin hayatına en küçük bir şey veya en büyük bir şey zarar veremez. Onu bulsan her matlubunu buldun, hadsiz minnet ve korkulardan kurtuldun. Bütün mesele Allah'ı bulmak, Allah'a kul olmak. Onu bulursan, Allah'a samimi manada kul olursan, Allah'a abd ve asker olursan, Allah hizmetkar olursan, o zaman hadisat ve olaylar sana hizmetkar olur. O zaman her şey sana köle olur. Her şey sana itaat eder. Matlubunu bulursun. İsteklerine, taleplerine ulaşırsın. Minnetlerden, korkulardan kurtulursun. Ben bir tane adam tanımıştım. Bir vesileyle bir kitap fuarında. Adam hemşehrimdi, Eskişehirliydi. Ama ateistti, dinsiz birisiydi. Onunla işte birkaç gün ben kitap fuarında bulunduğum için öyle bir sohbet etme imkanı bulmuştuk. O kendince dinsiz olma gerekçelerini anlattı. Ben de iman etme gerekçelerimi anlattım. Hatta ona şöyle demiştim. Sen demiştim, dinsizsin ya, sen ebedi hayatın yok senin aleminde. Sen yokluğa, hiçliğe gideceksin. Dolayısıyla sen, ölüm senin için seni idam edecek. Ölüm senin için bir dar ağacı. Kabir senin için bir idam salonu. Ondan sonra sen de idamlık bir mahpussun. İdamlık bir adamsın. Böyle korkuyla her an ölümün gelme ihtimali de var. Bu korkuyla sen nasıl yaşayacaksın? Sen hatta kabre girmeye çok korkarsın. Biz üstattan aldığımız iman dersiyle üstad diyor ki, kabre ağlayarak değil gülerek gir, bu hakikatleri anlatıyor bize. Sonra tevafuk etti, kabre girmeye korkarsın falan dediğim o adamın gazetede bir gün resmini gördüm. İyi tanıyorum ismini falan. Tevafuk etti gazetede. Gazete nedense basmış onun resmini. İşte filan filan kez kadavra oldu diye. Hakikaten kabre girmemiş adam. Kabre girmeye korkmuş yani, kadavra olmuş. Resmini gördüm, Cenab-ı Hak tevafuk ettirdi. Eğer iman olursa, eğer hakkimanda Allah kul olursak, ölüm de bize yar olur. Kabir de bize yaren olur. Tek şartla. Şu cümle çok güzel açıyor meseleyi de. Necip Fazıl'ın bir sözü. Gözüm, aklım, fikrim var deme, hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen o göl diyorsa göldür. Ya biz şimdi baktığımız zaman ölüme, kabre, belalara, musibete çöl, mahrumiyet, sıkıntı, azap, işkence değil. Kur'an zaviyesinden bakarsan, ayetlerin nuruyla hadisatı incelersen, Allah'ın esmasının işte tecellileriyle onlara muhatap olursan, çöl değil, göldür. Yani rahmettir. İşte kabre baktık, Tevrat'ta Ahyet, İncil'de Ahmet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki cihanın güneşi o kabir alemini nurlandırıyor. Öyle bir nur alemine gidiyoruz. Yanında da milyonlarca evliya, işte diğer peygamberler, yıldızlar, aylar. Öyle bir aleme gidiyoruz. Ondan sonra yine çok tatlı bir ifadesi var Şeyh Galip'in, diyor ki korkutma, düşme. Bir mahaldir. Huslat dediğim benim eceldir. Yalnız beni korkutmaya uğraşma. Asla korkmam. Senin beni korkutmaya çalışman yersizdir. Ben eceli huslat bilmişim. Sevdiklerime, dostlarıma kavuşmak bilmişim. Musibetlere, belalara, hastalıklara, sıkıntılara baktığımızda birkaç cümleyle, yani nasıl bize dost oluyor onlar? Günahlarımızın dökülmesine vesile oluyorlar. Bundan daha güzel dost olur mu? Yarın ahirette bu günahlarla gitsek, bizim için bu günahlar amansız bir düşman olacakken, o düşmanların yakamızdan dökülmesine, elini eteğini bizden çekmesine sebep oluyor hastalıklar. Hastalıkta çeken sıkıntılar, zahmetler vesilesiyle. Manevi mertebe, makam kazanılmasına vesile oluyor hastalıklar, belalar, musibetler. Şimdi dünya şartlarında, hele Türkiye şartlarında, bir adam emekli olsa 2+1 daire alamıyor. Bazıları alabilir ama çoğusu da alamıyor. Yani kiradan ev sahibi olmaya terakki etmek için dünya yetmiyor. Veya bir adamın diyelim Renault arabası varsa, Clio Sembol mesela, varsa, ona biniyorsa, bir Ferrari'ye binmesi Türkiye şartlarında neredeyse imkansız. Bir adam %1 değil, binde bir değil, belki milyonda bir adam ancak bunu yapabilir. Şimdi bu hastalık, düşman gördüğümüz, bize acı azap veren musibetler, belalar bizim böyle ev, araba gibi fani, geçici menfaatler değil, ebedi makamlar kazanmamıza, ebedi makamlarda terakki etmemize, yükselmemize sebebiyet veriyor. Bir başka açıdan bu belalar, musibetler bizim için bir ikazdır. Bak cehenneme gidiyorsun diyor. Bize hayırlı bir dost, yani bu düşman değil. Allah'a dost olana her şey musahhardır dedi ya, o açıdan baktığımızda bir veçhesi, yani tamamen böyledir denilemez ama bir boyutu da bu. Biz eğer bela, sıkıntı, musibet, meşakkat, mihnetle imtihan ediliyorsak, mesela iş yerinde arkadaşlarımızla, evimizde, eşimizde, dostumuzla, evladımızla bir şekilde sıkıntılarla muhatap oluyorsak, bir sebebi de şu olamaz mı? Allah'la olan münasebetlerimizi gözden geçirmemiz gerekmez mi? Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğumuzdaki yaptığımız ihmallerimiz, lakaytlarımızdan dolayı Cenab-ı Hak bizi etrafımızdaki insanlarla vesaire işte ekonomik sıkıntıyla falan imtihan etmiyor. Olamaz mı? Bunu da herkes kendi öz nefsinde herhalde muhasebe etmesi lazım. Yani peki Allah niye veriyor? Allah bizim samimi, keyfiyetli, kaliteli kul olmamızı istiyor ki bu belaları, sıkıntıları, musibetleri, imtihanları bize isabet ettiriyor. Kaliteli, keyfiyetli kul ol diye. Lakayt, abur cubur bir kul olmamızı istemiyor. Onun için veriyor. Gücümüzün yetmediği, tahammülümüzün fevkinde olan hadiselerde eğer biz Allah'a bir başka açıdan konuyu değerlendiriyoruz, Allah'a kul olursak o hadiselerde Allah bize imdat elini uzatır. Kudreti bizim yardımımıza koşar. Bize rahmetiyle muamele eder. Bizi hıfz ve himaye eder. Mesela birkaç örnek vereyim. Mesela ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmıyor. Yani dağ gibi bir ateş İbrahim Aleyhisselam'a karşı serin ve selametli oluyor. Diğer taraftan Allah'ın düşmanı olan Nemrut'u bir küçük sinek mağlup ediyor. Topal bir sinek mağlup ediyor. Ne dedik? Allah'a apt olana her şey musahhar olur. Her şey itaatkar olur. Her şey hizmetkar olur. Allah'a düşman olana her şey düşman olur. Yine Musa Aleyhisselam Firavun ve ordusu kendisini ve kendisine iman edenleri kovalarken asasını suya vuruyor, Bismillah diyor, yollar açılıyor. Sonra onlar sahili selamete çıkıyorlar. Sonra Firavun ve ordusu aynı yolları onları yakalamak için takip ediyorlar ya, Firavun'un ordusundan son asker de suya dahil olduğunda yollar kapanıyor. Onlar sahili selamete çıkarken onlar boğuluyor. Allah'a apt olana her şey musahhar olur. Olmayana ise her şey düşmandır. Şöyle bir ifade var. Şöyle deniliyor. İbrahim'in karşısında, Hazreti İbrahim'in karşısında Nemrut, Hazreti Musa'nın karşısında Firavun, Hazreti İsa'nın karşısında Roma, Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam karşısında bütün dünya. İşaret-ül İcaz'da bir insan, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bahsederken, bir insan tek başına ne muini var, ne yardım edeni, ne saltanatı var, ne definesi. Meydana çıkmış bütün dünya ile mübareze ediyor. Ve umum insanlar, bütün insanlar ona hücum etmeye hazırlanmış. O bütün insanların içinde öz amcası var. Kendi kavmi, kendi kabilesi var. Bütün dünya, bütün dinler, bütün devletler var. Ama muvaffak olmuş. Neden? Allah'a apt olana her şey musahhar olur. Her şey itaat eder. Yağmur için dua edeceği zaman elini daha henüz kaldırmadan yağmur yağıyor. Yani dolayısıyla biz ne kadar Allah'a apt olursak o kadar Allah'ın yardımı, inayeti, rahmeti, hidayeti, himayeti, hıfzı bize yardım eder, bizim imdadımıza koşar. Ne kadar lakayt davranırsak o kadar da ondan mahrum kalırız. Allah'a apt olana her şey musahhar olur, olmayana her şey düşman olur. Bir örnek daha vereyim. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Üsküdar'da malum meşhur türbesi var, ziyaret ediliyor sürekli. Bu zat Bursa kadısı imiş. Bursa kadısı. Sonra bu zat Muhammed Üftade Hazretlerine talebe olmuş. Onun müridi. Ona talebe olunca onun emriyle Bursa sokaklarında ciğer satmış. Yani bugünkü tabirle ne diyorlar sokaklarda? Seyyar satıcılık yapmış. Bursa kadısı. Bursa'nın bir numarasıyken sokaklarda satıcılık yapmış. Millet aklını kaçırmış diye ona bakıyor. Enaniyetini, kibrini, gururunu, her şeyini ayaklarının altına almış. Allah'a kul olmuş. Hakkı manada kul olmuş. Ondan sonra padişahlar arkasında yürümüş. Birinci Ahmet, Sultanahmet Camii inşa eden padişah, onun arkasında yürümüş. Bir gün çarşıda görüyor Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerini, koşuyor. Hemen atından iniyor. Efendim siz buyurun diyor. O da biniyor. Sonra o atı çekiyor. Aziz Mahmud Hüdayi de atın üstünde. Demiş ki, ben demiş, gerçi Cihan Sultan'ın yanında cüret etmezdim ata binmeye. O yürüsün, ben ata bineyim. Fakat demiş, Üftade Hazretlerinin hocamın duası var. Padişahlar senin işte önünde yürüsün, arkanda yürüsün, sana hizmetkar olsun falan diye. Bu duanın makbuliyetini görmek için demiş, şey yaptım. Padişahlar ona itaat etmiş yani. Üstad Hazretlerinde de o şeyi görüyoruz. Bütün Allah dostlarında o şeyi görüyoruz. Allah'a hakiki manada kul oldukları için ne kadar zalimler de olsa onların önünde boyun bükmüşler. Elleri bağlı, zayıf ve hasta bir adama ordular taarruz ediyor diyor. Hakikaten öyle olmuş. Barlaya atmışlar. Dağ başı, etrafı dağlarla çevrili, ıssız, tenha. Şimdi çok insanlar gidiyor falan, öyle şimdi o haline bakmayın. O zaman ücra bir yer, ölsün gitsin diye oraya göndermişler. Hiçbir faaliyet yapamasın diye bir mahrumiyet yerine atmışlar. Yol bile yok ulaşmak için. Bir tane şey, Eğridir Gölü var. Ulaşım gölden. Yol bile yok Barla'ya gitmek için. Sonra Acip aleyhinde böyle ağır propagandalar yapmışlar. İşte sakın yaklaşmayın, idam edilirsiniz falan gibi. Sonra mahkemelere sürüklenmiş. Sonra zindanlara, tecrid-i mutlaklara atılmış. Sonra sürgünlere gönderilmiş. Tekrar hapishaneler, tekrar mahkemeler. Hayatı hep bu minval üzere geçmiş. Zehirlenmiş kaç defa. 60 kişilik ısıtılamayan koğuş Afyon'da, 60 kişilik. 60 kişi giriyor da yine ısıtamıyorlar. O koğuşa tek başına atmışlar. Böyle zulümleri reva görmüşler. Ama muvaffak olmuş. Bak bugün dünyada 50'den fazla lisana çevrilmiş eserleri. Nasıl oldu bu? Allah'a apt olana her şey musahhar olur. Olmayana her şey düşman olur. Nasıl oldu? Kendisi diyor ki, hatıralarda var. Ben bu diyor, benimkisi diyor, ne velayet ne deha. Ben 23. sözdeki çocuk hükmündeyim diyor. 23. sözde çocuğu anlatıyor. İnsan şu kainat içinde nazik nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet, aczında büyük bir kudret vardır. Kulluğu tarif ediyor yani. İşte Allah'a abd olana böyle her şey musahhar olur. Ya musahhar olmasaydı? İşte biz de Allah'ı belki nereden bulacağız? Nasıl Allah'ı tanıyacaktık? Cenab-ı Hak hadsiz hususuz hamdolsun. Evet, ikinci esasata dikkat lazımdırın ikincisi. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. İşte bu da yine bir kulluk reçetesi. Bir ilaç. Rahat etmenin, mutlu olmanın, huzurlu olmanın bir formülü. Yani biz Allah'a hakiki manada kul olursak, salih manada abd olursak, rızıkta, nimette, imkanlar, olanaklar, neye ulaşmak istiyorsak onlar da bize musahhar olur. Eğer Allah'a kul olmazsak onlara ulaşamayız. Ulaşsak da bize yar olmaz. Peki kul ne yapacak? Vazifesini yapar. Allah'ın işine karışmaz. Tarlaya mesela tohumu atıyoruz. Vazifemizi yapıyoruz. Ondan sonra bir de tarlanın içine girip de toprağın altında bir çalışalım da şu bire 10 versin, bire 100 versin demiyoruz. Bekliyoruz vazifemizi yaptıktan sonra. Vazifemizi yapıp bekleyeceğiz. Sonra Allah 10 verdiyse şükredeceğiz. 100 verdiyse şükredeceğiz. Hiç vermezse yine şükredeceğiz. Ta ki rahat edelim, huzur bulalım, mutlu olalım. Diğer türlü insan hırs gösterse, sıkıntı çekse, isyan etse, evham yapsa hem sağlığınız bozar, hem moralini bozar, hem strese girer, hem de günaha girer, hem de Allah'ın rızasını kaybeder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dilenciye bir hurma vermiş. Bir hurma. O da tutmuş atmış demiş. Koca peygamber demiş. Bir hurma veriyor, şuna bak demiş. Bir başkasına bir hurma vermiş. O da almış başına koymuş. Demiş elhamdülillah peygamberin hurması da bize nasip oldu demiş. Ömrüm oldukça saklayacağım demiş. Öyle kıymet vermiş. Yani şimdi nimete şükretmek, Cenab-ı Hakk'ın verdiğine şükretmek, üstadımız diyor ki nimetten inamı görmek diyor. Bunu bana kim gönderdi? Semavat ve arzın ilahı Allah bana ikramda bulunuyor, iltifatta bulunuyor. Bunu bilmek işte şükürdür. İnsan öyle düşünürse acı bir soğan bile kebap gibi lezzetli olur. Kuru fasulyenin yanında şöyle soğana bir yumruk kurursun, kırarsın. Biz çocukken soğanın cücüğünü kapmak için yarışırdık. Kardeş abilerimle. Öyle lezzetli olur. Ama Allah'a şükretmezsen kebaplarla dolu, ballar, börekler, baklavalarla dolu bir sofra olsa da adamın gözü görmez. Yani vazifemiz ne? Her şey kaderle takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Bak sen kulsun. Bunu böyle yaparsan Allah'ın rızasına ulaşırsın. Nimetlere ulaşırsın. Allah nimetlerini artırır. Şükredin artırayım diyor mesela. Yani Cenab-ı Hak bize gül verse gülü koklayacağız. Allah'a şükredeceğiz. Bahtımıza diken çıksa dikene de katlanıp sabredeceğiz. Yine Allah'a şükredeceğiz. 3. Mülk Allah'ındır. Sende emaneten duruyor. O emaneti ipka edip senin için muhafaza edecek, bakileştirip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa meccanen zail olur, gider. Yani Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği her şey emanettir. Bunu biliyoruz. Bunu bilmek ayrı bir şey. Bir de bildiğimiz istikamette yaşamak ayrı bir şey. Esas olan, asıl olan da budur. Bu bilmeyi eğer tatbikatta gerçekleştirebilirsek o zaman yine Allah'ın halis bir kulu oluruz. Mesela hakikaten bu vücut benim değil, bana ait değil, emanettir. Kullanımı bana verilmiş. Belli bir süre bu emaneti kullan, sonra bu emanete zayi etmeden, işte emanete hıyanet etmeden iade et denilmiş. Göz mesela görüyor. Nasıl gördüğünü bilmiyoruz. Kulak işitiyor. Nasıl işittiğinden haberimiz yok. Her saniye milyonlarca binlerce hücremiz oluyor. Bir tanesinin ölmesine engel olamıyoruz. Yerine milyonlarca binlerce hücre geliyor. Bir tanesinin yaratılmasında zerre kadar dahlimiz, müdahalemiz, maharetimiz söz konusu değil. Elbette belli. Bu vücut benim değil. Bu vücut kiminse, bu aza ve cihazat kiminse, öyleyse onun rızası istikametinde kullanmakla mesulüz. Yani birisinden emaneten bir şey alsak, sonra o emaneti onun aleyhinde kullansak, mesela diyelim ki komşudan bir, yani örnek olsun diye söylüyorum, traktörü tarlayı sürmek için aldık ama sonra gittik adamın evini yıkmaya çalışıyoruz. Olur mu canım? Allah bize bu vücudu vermiş. Ben bu vücudu onun rızası istikametinde istimal edeceğim, istihdam edeceğim diye. Ben ama onun koyduğu kanunlara kafa tutuyorum. Veya ona itaatsizlik ediyorum, isyan ediyorum. Bu olmaz yani. Asiler, nankörler defterine kaydolmamak için emanete hıyanet etmemek lazım. Emanete hıyanet etmeyenler de Allah'ın salih, halis kullarıdır. Evet. Dördüncüsü, devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Yani sen Allah'ın kulusun, sen dünyada misafir misin? O zaman dünyanın konumunu iyi belli. Dünyanın durumu şudur. Dünyanın mahiyeti budur. Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Sen zahirsin, sen geçicisin. Halkın dünyası, senden başka ne kadar halk varsa, mahlukat varsa, insan varsa, yaratılmış varsa, onlar da senin gibi fanidir, zahildir. Kainatın şu şekli hazırda zahildir. Sen de öleceksin. Bütün mahlukatta, bütün mevcudatta, kainatta. Bunlar saniye, dakika, saat, gün gibi birbirini takiben zevale gidiyorlar. Dünyaya kalbini bağlama. Sırf Allah'a muhabbet etmek için yaratılmış kalbini ilahi muhabbet için karargah yapmak gerekirken sakın onu fani elinden çıkacak, sana yar olmayacak. İşte herkese göz kırpan fakat kimseye yar olmayan dünya muhabbetine, dünyaya verme o kalbini. Onun için diyor, nimetin devamı nimetin zatından daha kıymetlidir. Lezzetin bekası lezzetten daha lezizdir. Cennette devam cennetin fevkindedir, cennetten üstündür. Dünya şartlarında baktığın zaman kıyas et yani. Dünyanın ömrü kısa olup süratle zeval ve gruba gider diyor. Dünyanın lezzetleri zehirli baldır, yaklaşma. Lezzetin nispetinde elemi vardır. Bir üzüm yedirse 100 tokat vurur. Seni intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Onlar orada geçer akçe değildir. Dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkindir diyor. İnsan yaşayış vaziyetince bir dağdan kopup sel içine düşen veya yüksek bir apartmandan düşen, yuvarlanan bir şahıs gibidir. Dünya nurun ilk kapısında zelzeleli bir dağa benzetiliyor. Biz de o dünyadayız. O zelzeleye nasıl dayanacağız? Tabii ki gideceğiz. Evet, hayat apartmanı yıkılıyor, ömür tayyarası şimşek gibi geçiyor. Ey nefse emmare, katiyen bil ki senin hususi geniş, hususi pek geniş bir dünyan vardır ki amal, ümit, tahallukat, ihtiyacat üzerine bina edilmiştir. Emellerin, ümitlerin, planların, programların, hedeflerin, kariyerin, etiketin, rütben, makamın, ulaşmak istediğin arzularınla dolu geniş bir dünyan var. Lakin en büyük temel taşı ve tek direği senin vücudun, senin hayatındır. Halbuki o direk kurtludur. O temel taşı çürüktür. Esastan fasit ve zayıftır. Daima harap olmaya hazırdır. Evet, bu cisim ebedi değil, demirden değil, taştan değil. Ancak et ve kemikten ibaret bir şeydir. Ani olarak senin başına yıkılıyor, altında kalıyorsun. Bak, zamanı mazi, senin gibi geçmiş olanlara geniş bir kabir olduğu gibi istikbal zamanı da büyük bir mezaristan olacaktır. Hazreti Adem'den bugüne kadar bütün insanları yutan, bir dakika öncesine kadar vefat eden insanları yutan mazi kabristanı bir tarafında, sen, senin emsalin ve kıyamete kadar gelecek bütün insanları yutacak istikbal kabristanı da bu tarafında, sen iki kabir arasındasın, artık sen bilirsin diyor. Evet, kul olan Allah'a kul olmak muradında olan ibret alır. Cenab-ı Hak ibret alanlardan eylesin. Şu esasata dikkat lazımdır. 5, ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme. Yani dünyanın sultanı, padişahı da olsan, eğer ahirette rütbelerin sökülecekse hiçbir kıymeti yoktur. Burada kumandan iken orada bir neferden istimdadı nur etmeye mustar kalacaksın. Burada komutan da olsan yarın orada dilenci hükmündesin. Onun için ahirette bizi kurtaracak eserler bırakmamız lazım. Mesela evlatlarımız salih olması gibi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinden bahsetmiştik de son olarak, vaktimiz de bitti zaten. Onun bir şiirini müsaadenizle arz etmek istiyorum. Divan şairidir aynı zamanda. Büyük bir evliyaullah olduğu gibi divanı var. Oradan bir tanesi. Yalancı dünyaya aldanma yahu. Bu dernek dağılır, divan eğlenmez. Hani biraz eğleneyim diyoruz ya. Divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan mihman, misafir göçer eğlenmez. Bakma bunun karasına ağına, gönül verme bostanına bağına. Benzer hemen oğlan oyuncağına, çocuk oyuncağına. Bunda aklı olan insan eğlenmez. Doğrusuna gide gör bu yolların, geçe gör sarpını yüce bellerin. Dünya zindanıdır mümin kulların. Zindanda olan hot asan eğlenmez. Zindanda bulunan kul kolay eğlenmez. Sen ey gafil ne sandın rüzgarı? Durur mu anladın taze baharı? Yükün yenildi gör evvelden bari. Yoksa yolcu gider, kervan eğlenmez. Varın isar eyle Mevla yoluna. Bunda ne eylersen anda buluna. Bir gün sefer düşer berzah iline. Otağı kalkacak sultan eğlenmez. Ömür tamam olur defter dürülür. Sırat köprüsü mizan kurulur. Hakkın dergahına kullar derilir. Buyruğu tutulur ferman eğlenmez. Hüdayi ne oldu bu denli peygamber? Ebu Bekir Ömer, Osman, Haydar. Hani Habibullah, Sıddık-ı Ekber? Burada gelen gider, bir can eğlenmez. Subhaneke la ilmenena illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahir davam enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.